Ayrım 3. Kont Gerilla Örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 35. 2. Bölüm. 27 Mayıs 1960 devrimi. ABD'nin ipliği pazara çıkıyor. 27 Mayıs. Orduda temizlik, ÖHD'ye darbe. 27 Mayıs Atatürk devriminin yıkılmasına bir tepkiydi. 27 Mayıs ihtilali söylendiği gibi tepeden inme değildi. DP iktidarına karşı 1957'de Gaziantep'te başlayan halk hareketi hızla yükseldi ve Türkiye'yi sardı. Özellikle 1960 yılında 28-29 Nisan üniversite ve gençlik hareketleri, 555K, 5 Mayıs 1960 saat 17'de Kızılay Meydanı'nda eylemi ve Harp Okulu'nun yürüyüşü 27 Mayıs devrimiyle noktalandı. Halk hareketi ve Atatürkçü ilerici subayların girişimiyle karşı devrimin hükümeti yıkıldı. Ordu, polis ve devlet kurumları içindeki ABD'nin özellikle CIA'nin denetlediği unsurlar, tarikat bağlantılı gruplar tasfiye edildi. 27 Mayıs müdahalesiyle halkın ve gençliğin önü açıldı. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü alanında ciddi adımlar atıldı. Bayar Menderes'lerin bastırdığı üniversite ve basın aydınlar derin bir nefes aldı. İktidara el koyan Milli Birlik Komitesi'nin ilk işi 235'i general ve amiral olmak üzere 4000 subayı emekli etmek oldu. Daha sonra doğrudan CIA denetimine girmiş ÖHD, STK ve MAH'da önlemler alındı. Öncelikle ÖHD, Adnan Menderes'in özel örgütü gibi görülüyordu. ÖHD başkanı tüm General Daniş Karabelen emekliye sevk edildi. Ayrıca ÖHD'de görevli 10 subay da emekliye ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan her ay aktarılan para kesildi. Milli Birlik Komitesi'nin köklü adımlarla başlattığı ÖHD operasyonu Nut Türkeş söndürdü. 1960 yılı sonuna gelindiğinde Milli Birlik Komitesi MBK'nın iktidarı bırakarak seçimlere gidilmesi eğilimi güçlendi. Bazı MBK üyeleri ise 27 Mayıs'ın daha köklü adımlarla sürdürülmesinden yanaydı. Bunlar 27 Mayıs'ı askeri dikta rejimine dönüştürmek amacıyla MBK'nın iktidarı bırakmasına karşıydı. Türkeş ve 27 Mayıs'ı sürdürmekten yana olan kuvvetler mücadeleyi kaybetti. MBK'nın 14 üyesi en az 2 yıl yurda dönmemek üzere çeşitli ülkelere müşavir olarak gönderildiler. MBK, Türkeş'in yurt dışına gönderilmesinden sonra ÖHD üzerindeki operasyonunu sürdürdü. ÖHD'den 4 subay daha uzaklaştırıldı ve buraya uzun süre atama yapılmadı. Ayrıca bazı büyük şehirlerin Türkeş yanlısı emniyet müdürleri değiştirildi. Türkeş'in ordu ve çeşitli devlet kurumlarında oluşturduğu ekipler dağıtıldı. 27 Mayıs'tan hemen sonra Türk Kültür Derneklerinin başına Türkeş'in tanıdığı Şahap Homriş getirilmişti. 1960 devrimi sırasında Türkeş'in yakın tanıdığı ve fikirdaşı olan Şahap Homriş daha sonra onun dünürü oldu ve 1966 yılında MİT hukuk müşavirliğine atandı. MİT içindeki Türkeş yanlısı ekibin önde gelen isimlerindendi. Türkeş'in yurt dışına sürülmesinden sonra Şahap Homriş derneklerin başına uzaklaştırıldı ve 16 Kasım 1960'ta Türk Kültür Derneklerinin yönetimi valiliklere ve kaymakamlıklara verildi. Türkiye çok partili sisteme dönerken 1962 ve 1963 yıllarında iki darbe girişimine tanık oldu. 22 Şubat 1962'de Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının darbe girişimini bastırıldı. Hepsi emekliye sevk edildiler. Ancak darbe suçundan affedildiler. Talat Aydemir 21 Mayıs 1963'te bir girişimde daha bulundu. Bu ikinci girişimde bastırılırken Talat Aydemir ve Fethi Gürcan idam edildiler. Yargılanan Harp Okulu öğrencilerinden 1493'ü suçsuz bulunurken 75 öğrenci mahkum oldu. 27 Mayıs'ın Yassıada yargılamalarında CIA ile doğrudan bağlantılı ortaya çıkan MAH'a tavırlı olduğunu birinci bölümde görmüştük. 27 Mayıs ABD'nin en sadık işbirlikçilerini iktidardan uzaklaştırırken onun derin devletine de darbeler indiriyordu. 61 Anayasası'nın özgürlük ortamında sol yükseliyor. 61 Anayasası 27 Mayıs 1961 günü kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyenin 260 oyuyla kabul edildi. Daha sonra 9 Temmuz 1961 günü yapılan referandum sonucunda %65 evet, %35 hayır oyuyla kesinleşti. 61 Anayasası'nın en önemli iki boyutu, 1. Düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğünü gerçekleştirmesi. 2. Kuvvetler ayrılığını, bunun parçası olarak yargı bağımsızlığını tanımasıydı. Bu anayasayla işçi sınıfının sendika grev hakkı kabul edildi. Emekçilere siyasal örgütlenme hakkı tanındı. Anayasanın tanıdığı hakla Türkiye İşçi Partisi kuruldu. TİP katıldığı ilk seçimde Milli Bakiye Sistemi'nin de etkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer aldı. Toplumun diğer kesimleri de bu özgürlüklerden yararlanıyordu. 27 Mayıs'tan geri dönüşle birlikte Ankara ve İstanbul'da 10 binlerin katıldığı 27 Mayıs'ı savunma eylemleri yapıldı. 27 Mayıs'ın kazanımları savunuldu. Karşı devrimci adımlar protesto edildi. Halk hareketi özellikle Kıbrıs sorununun alevlenmesinden sonra giderek ABD'yi protesto eylemlerine dönüştü. Daha sonra ABD'nin 6. filosunun protesto eylemleri, gençliğin demokratik üniversite mücadelesi ve işçi köylü hareketi gündeme geldi. Daha önemlisi 61 Anayasası'nın özgürlük ortamında sol hareket yükseliyordu. Bilimde, düşünce, kültür ve sanat alanında, sosyal yaşamda bilimsel sosyalizm gündemdeydi. Özgürlüklerin geliştiği ortamda karma ve planlı ekonomi de yükseldi. Türkiye bu yıllarda en yüksek büyüme oranlarına ulaştı. İsmet İnönü bu koşullarda 24 Eylül 1966'da CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nde Ortanın Solu programını açıkladı. Ortanın Solu neydi? CHP bu programı tartışırken İnönü konuyu açıklık getirdi. İnönü 8 Ekim 1966'da Ankara İl Kongresi'nde CHP'nin aşırı sola karşı olduğunu söyledi. 17 Ekim 1966'da CHP 18. kurultayında CHP sosyalist değildir ve olmayacaktır dedi. 28 Nisan 1967'de ise CHP 19. kurultayında sosyalizmi aşama olarak kabul eden komünistlerle hiçbir ilgimiz yoktur açıklamasını yapıyordu. Kıbrıs sorunu. ABD'ye karşı mücadele yükseliyor. Kıbrıs'ta 1963 yılından itibaren iki toplum arasındaki gerginliğin arttığına ve EOKA saldırılarının tırmandığına tanık oluyoruz. 23 Aralık 1963'te EOKA saldırısı sonucu 3 Türk şehit oldu. Saldırılar Ankara'da ve yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen kitlesel gösterilerle protesto edildi. 1964'ün Ocak-Şubat aylarında saldırılar sürdü. Yer yer kanlı çatışmalar oldu. Türkiye, 12 Mart 1964'te Kıbrıs'a müdahale için garantör devletlere 48 saat süre verdi. İnönü gazetelere ultimatum verdim. Bir tepki göstermezlerse çıkarma yapacağım, diyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. İnönü hükümetine Kıbrıs'a gerektiğinde müdahalede bulunma izni verdi. Türkiye'nin müdahalesi bir zorunluluk haline gelirken 5 Haziran 1964'te ABD Cumhurbaşkanı Johnson İnönü'ye bir mektup gönderdi. 4 gün sonra İnönü Johnson'ın mektubunu yanıtladı. Bu mektuplaşma Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktasıydı. 1964 yılı Türk-Amerikan ilişkilerinde geri dönülmez bir yıpranma sürecinin başlangıcı oluyordu. Johnson'ın mektubunun önemli noktaları şöyleydi. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi Sovyet müdahalesine yol açar. NATO ülkeleri birbirleriyle savaşamaz. Yunanistan ile savaşırsanız NATO'dan destek beklemeyin. Bizden aldığınız askeri yardımı kullanamazsınız. NATO Konseyi'ni ve BM Güvenlik Konseyi'ni müdahalenizi görüşmek üzere toplantıya çağırıyorum. 9 Haziran'da İnönü'nün yanıtı ise şöyleydi. Kıbrıs'a müdahale arzunuz üzerine ertelendi. Adayı tahrik etmek diye bir niyetimiz yok. Garanti anlaşmasının Türkiye'ye verdiği haklar geçerliliğini sürdürüyor. Bu yazışmalardan sonra İnönü tarihi açıklamasında bulundu. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de bu dünyada yerini alır. İnönü Haziran ayı içinde Washington'a gitti. Dönüşünde savaş tehlikesi devam ediyor. Enosis'i kabul ederiz şu şarttaki adanın bir kısmı Türkiye'ye, bir kısmı Yunanistan'a verilsin, diyordu. 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'ta Rumlar tekrar saldırıya geçince Türk uçakları Kıbrıs üzerinde uçmaya ve askeri hedefleri bombalamaya başladı. Bu arada bir uçağımız düştü. Pilot yüzbaşı Cengiz Topel şehit oldu. Bu olay üzerine Ağustos ayı içinde Türkiye'nin dört bir yanında büyük anti-Amerikan gösteriler gerçekleştirildi. ABD yönetimi İnönü mektubunu hazmedememişti. 13 Şubat 1965 günü adeta Türkiye'yi ve İnönü hükümetini cezalandırıyordu. 1965 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 197'ye karşı 225 oyla reddedilince İnönü istifa etti. Suat Hayri Bürgüplü hükümeti kuruldu. Olaylar 1966 yılında da sürdü. Yıl sonunda Birleşmiş Milletler Kıbrıs'a müdahale edilemeyeceğini kararlaştırdı. Türkiye bu kararı kabul etmedi. Yurdun dört bir yanında yapılan gösterilerde halk ABD'yi protesto ediyor ve ordu Kıbrıs'a diye bağırıyordu. 1967 Kasım'ında Kıbrıs'ta sular tekrar ısındı. Rum saldırılarında 24 Türk daha şehit edildi. Johnson'ın yeni bir mektubu Ankara'ya ulaştığı sıralarda Türk jetleri Kıbrıs'ta alçak uçuş yapıyor, donanmada denize açılıyordu. Bu koşullarda Yunanistan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta saldırıların durdurulması ilgili koşullarını kabul etti. 29 Aralık 1967'de Kıbrıs'a geçici Türk yönetimi ilan edildi. 1965 Karşı Devrim Atağı. Siyasal alanda 27 Mayıs'tan geri dönüş ya da çok partili sisteme geçiş olgusu, yükselen halk hareketinin karşısına duvar gibi dikilmişti. ABD derin devletinin çözülmesi 1964 yılında doğruğa çıkmıştı. ABD Başkanı Johnson, 1966 yılında yaptığı bir konuşmada Vietnam ve diğer ülkelerdeki kurtuluş savaşlarının yanı sıra Türkiye'de de tecavüz tehdidi olduğunu söylüyordu. Bundan sonraki süreçte bir yandan siyasal iktidarda, diğer yandan devlet kurumlarında karşı devrimci atak başlatılacaktı. Çok partili sisteme dönüldükten sonra 11 Şubat 1961 günü başta Adalet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi olmak üzere yeni partiler kuruldu. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan haklarında verilen idam kararlarının uygulanmasından bir ay sonra 15 Ekim 1961'de ise 27 Mayıs'tan sonraki ilk seçim yapıldı. AP 158 milletvekili, 70 senatör. CHP 173 milletvekili, 36 senatör. YTP 65 milletvekili, 28 senatör. CKMP ise 54 milletvekili, 16 senatör çıkardılar. İnönü'nün başkanlığında CHP-AP koalisyon hükümeti kuruldu. 27 Kasım 1963'te Başbakan İnönü'nün ABD Başkanı Kennedy'nin cenaze törenine katılmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada Ankara'da 2. koalisyon hükümeti çöktü. 2 Aralık günü İnönü istifasını verdi. İnönü hükümeti kurmakla 3. kez görevlendirildi ve 25 Aralık günü bağımsızlarla yeni kabineyi kurdu. İnönü'nün Johnson'la mektuplaşmasından sonra başında bulunduğu hükümetin yıkılması farz olmuştu. 13 Şubat 1965 günü İnönü istifasını verdi. 20 Ekim 1965 günü yapılan seçimlerden AP güçlenerek çıktı. AP 240 milletvekili, 79 senatör, CHP 134 milletvekili, 48 senatör, YTP 19 milletvekili, 8 senatör, CKMP 11 milletvekili, 4 senatör, TİP ise 14 milletvekili. Hükümet Başbakan Süleyman Demirel başkanlığında kuruldu. 1960'tan sonra İnönü, Türkiye'nin 27 Mayıs çizgisinden çok partili sisteme dönüştürmesinde işlev görmüştü. Ama Johnson olayından sonra daha fazla beklenemezdi. AP 1965 seçimlerini arkasına ABD'nin, işbirlikçi sermayenin, toprak ağlarının, defecilerin ve tarikatların büyük desteğini alarak kazandı. Böylece karşı devrimin bayağı Menderesler'den sonra yeniden iktidar mevzilerine yerleşmesinin önü açılıyordu. Siyasi iktidarın ABD'nin hedefleri doğrultusunda düzenlenmesiyle birlikte derin devletin organları da yeniden yapılandırıldı. İlk kez bu yıllarda çok sayıda polis, jandarma ve ordu mensubu halkın mücadelesini bastırma yöntemleri üzerine eğitilmek için CIA okullarına gönderildi. CIA ajanları ve ABD'deki uzmanlar da Türkiye'deki faaliyetlerini artırdılar. 27 Mayısçı subayları, politikacıları, aydınları, bilim insanlarını özellikle ordunun üst düzey görevlilerini sindirmeye ve ABD'ye karşı gelişen muhalefeti bölmeye çalıştılar. Tabii senatör Haydar Tunç Kanat'ın 1966 yılının Temmuz'unda Senato'da okuduğu CIA ajanı Dixon'ın gizli raporu, Amerikan emperyalizminin Türkiye'deki tertiplerini ortaya koyuyordu. Raporda şu satırlar dikkat çekiyordu. Bu sebeple herkes müttefiktir ki bu tehlike muhalefetin tedrici şekilde parçalanmasını ve sol eğilimlerin bugün bir birlik yaratmasını önlemek üzere boğulmasını tahrik eder, hatta bizi buna zorlar. Diğer taraftan, çok etkili tarafsızlaştırma çabalarının daha başarıyla uygulanmasının ortak gayretlerle sağlanması gerektiği görülmektedir. Rapora ekli bir listede ise tarafsızlaştırılacak olan şahısların isimleri yer almaktaydı. Bunlar arasında birçok ünlü politikacı, gazeteci ve bilim insanı bulunmaktaydı. 27 Mayıs'ın önderi Orgeneral Cemal Gürsel'den sonra Genelkurmay Başkanlığı'na antikomünist eğilimleriyle tanınan Orgeneral Cevdet Sunay getirildi. Sunay'ın önce Genelkurmay Başkanlığı 28 Mart 1966'dan sonra ise Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde karşı devrimci örgütlenmeye hız verildi. Öncelikle ÖHD ve MİT'te önemli değişikliklere gidildi. Sunay, ÖHD'nin başına eski özel harp pratiklerinden tanıdığı Tuğgeneral Recai Engin'i atadı. ÖHD yeniden etkin hale getirildi, ödeneği artırıldı. 1965 yılında ÖHD'nin başına Tuğgeneral Cihat Akyol getirildi. ÖHD Başkanlığı'nın kadrosu Tuğgeneral olduğu için Akyol Tuğgeneral yapıldı. Seferberlik Tetkik Kurulu adı değiştirilerek Özel Harp Dairesi ÖHD yapıldı. ÖHD yeniden yapılandırılarak Tugay seviyesinden Tümen seviyesine yükseltildi. 6 Temmuz 1965'te Milli İstihbarat Teşkilatı MİT yasası yürürlüğe girdi. MİT 1965 yılında zamanın başbakanı İsmet İnönü'nün hazırladığı yasa teklifiyle kuruldu. Yasada MİT'e ait organların nasıl kurulacağı ve görevlerin ne olacağı belirtiliyordu. Yasaya göre MİT'in başında başbakana bağlı ve ona karşı sorumlu bir müsteşar bulunacaktı. Ayrıca müsteşarlığa bağlı 7 daire başkanlığı olacaktı. Ancak MİT yasasının ikinci maddesinde kurulacak organlar sayılırken diğer gerekli organlar şeklinde bir ifade yer alıyordu. İşte bu ifadeye dayanak daire başkanlıklarında görevli olanların dışında çok sayıda ajan da kadroya alındı. MİT'in bu kademesi gizli ve hükümetlerin, parlamentonun, adli makamların denetimi dışında tutuldu. MİT'in ajan kadrosundan ve bunların eylemlerinden çoğu zaman müsteşarın bile haberi olmazdı. Eski MAH kadrosuyla ABD CIA okullarında eğitim görmüş unsurlar MİT saflarına dolmuştu. MİT'in başına daha önce MAH okullarında özel harp eğitmenliği yapan Fuat Doğu getirildi. Celil Sunay Cumhurbaşkanı, Ankara'da Amerikancı iktidarın yanı sıra ÖHD ile MİT'in başında iki kontrgerillacı general ekip kurulmuştu. Sunay, ordu içinde 27 Mayıs benzeri girişimlere şiddetle karşıydı. Washington'daki şeflerin 27 Mayıs'tan ağzı çok yanmıştı. Ekibin ilk görevi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yakından izlemek ve Atatürkçü kabarışı önlemek olacaktı. Halk hareketiyle sol hareketi bastırmak ve Türk ordusunu denetim altında tutmak için derin devletin katı disiplini uygulanacaktı. Dolayısıyla ikinci görev komünizmle mücadele oluyordu. Bu amaçla yeniden CIA ile yakın işbirliğine giriştiler. CIA uzmanları bir kez daha bu kurumların tepesine çöreklendi. Türkiye çapında dinci akımların tarikat örgütlenmesine hız verildi. Kur'an kursları ve İmam Hatip okulları pıtrak gibi açıldı. 15 Ağustos 1968'de 3 kuvvet komutanının emekliye ayrılmasından sonra ordunun üst kademesi yeniden düzenlendi. Orgeneral Memduh Tağmaç Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Böylece 12 Mart darbesinin iki önemli ismi Sunay ve Tağmaç devletin en kritik koltuklarına oturtuluyordu. Devlet kurumlarının yeniden düzenlenmesinden sonra sivil halkın karşı devrimin ihtiyaçlarına göre örgütlenmesine de girişildi. Türkeş 1963'te Hindistan'dan Türkiye'ye dönmüştü. 1965'te kendisiyle beraber yurt dışına sürülen 14 erden bazıları ile birlikte Komünizmle Mücadele Dernekleri, Milliyetçiler Derneği, Milli Türk Talebi Birliği, Huzur Dernekleri gibi derneklerde ve Türk ocaklarında yer alan ırkçı milliyetçileri ve AP içindeki bir kısım unsurları yeni bir partide örgütlemek üzere harekete geçti. Bir ara AP'yi ele geçirmeyi düşünmesine rağmen bunda başarılı olamayacağını anladı. 1965 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne, CKMP, genel müfettişi olarak girdi ve kısa zamanda partiyi ele geçirdi. 1969'da CKMP'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi, MHP olarak değiştirildi. Böylece o güne kadar çeşitli derneklerde dağınık durumda bulunan ırkçı Türkçüler ilk kez bir siyasi partide örgütlendiler. Türkeş bundan sonra da ordu ve devlet kurumları içinde faaliyet yürütmeye ve örgütlenmeye devam etti. MHP'yi ve yan kuruluşlarını, ırkçı, milliyetçi fikirlerini ve örgütlenmeyi yayın araçları olarak kullandı. Bu arada Türkeş, Kıbrıs'ta bir kontrgerilla üssü oluşturmak için de olağanüstü çaba gösterdi. Aydınlık gazetesi 1978'deki kontrgerilla yayınında Türkeş çuntasının Kıbrıs'ı kontrgerillanın merkez üssü haline getirme girişimlerini 5 gün manşetten sürdürdüğü yayınında sergiledi. Bu yayının başlıkları şöyleydi. Türkeş, Türk Mukavemet Teşkilatı, TMT üzerinde 1960'tan beri etkin. Türkeş, TMT mensubu gençlerin Ankara'da bir çiftlikte eğitilmesi faaliyetini denetledi. Türkeş, Zil Köyü'nde eğitim gören gençlerle STK mensubu İsmail Tansu vasıtasıyla temas kurdu. Gençlere yapılan eğitimde Cezayir'i merkez üs olarak kullanan ve Fransa'da faşist diktatörlük kurmak isteyen OAS adlı gizli örgütün yöntemleri benimsetilmeye çalışıldı. Aydınlık, 25 Eylül 1978. Türkeş'in Kıbrıs merkez üssü kuran adamı emekli Tuğgeneral Kenan Coygun'du, Kemal Coşkun. Kenan Coygun, gazeteci İlhami Soysal'ın dövülmesi olayına da karıştı. Aydınlık, 26 Eylül 1978. Kıbrıs'a MHP çıkarması. Korma Tekiburnu ve Karpas'ta MHP'nin askeri kampları var. Ali Elverdi ve Kemal Yamak merkez üssü kuruluşuna katıldılar. ÖHD Kıbrıs'tan Türkiye'ye vurucu güçler gönderdi. Aydınlık, 27 Eylül 1978. Kıbrıs'taki gizli örgütün başı Kenan Coygun, Ulusal Birlik Partisi içindeki MHP'li kanatla ilişki halinde. Aydınlık, 28 Eylül 1978. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.